makes you feel, makes you up, makes you feel, makes you up, makes you feel, makes you up. Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
...95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlalarından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Yılın bizim için en güzel haftasındayız, bu seneki radyo şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Stüdyomuz hiç olmadığı kadar kalabalık. Şenliğimiz 16 Mart'ta başladı ve 24 Mart'a kadar özel yayınlarla devam edecek. Bu süre boyunca da Açık Radyo'nun varlığını sürdürebilmesi için sizlerin desteklerini bekliyoruz. Her zamanki gibi. Şu ana kadar desteklerini esirgemeyen tüm dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Gündüz saatlerinde 0212 343 41 41 numaralı telefondan Açık Radyo'ya desteklerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca açıkradyo.com.tr adresinde bulunan program destekçisi olun butonunu kullanarak da dilerseniz şu an destekte bulunabilirsiniz. Radyo şenliği boyunca Açık Radyo dostları, dinleyicileri, programcıları ve tabii ki sanatçılarla şenlik özel yayınlarında buluşuyoruz. Ben de her yıl şenlik kapsamında kendi programımda özel bir konuğum olsun istiyorum. Normal şartlarda bu programda her hafta yerli sahneden yeni bir albümü konuşuyoruz ve dinliyoruz. Ama şenlik haftasında ben de farklı bir program yapmak istiyorum. Geçen yıl Cem Kaya ile Aşk, Mark ve Ölüm filmini konuşmuştuk. Bu yıl da yine bir müzik belgeseli konuşacağız. Dolu Kadehi Ters Tut'un şimdiye kadar 3 bölümü yayınlanan Dedim Olabilir Bir Bağımsız Müzik Belgeseli adlı belgeselini konuşacağız. Ve bu hafta Dolu Kadehi Ters Tut ikilisi bizimle birlikte. Onların Ölüm Dansı albümünden Yol Görünmüyor adlı parçayla başladık. Uğurhan Özay ve Oğulcan Ava şu anda canlı yayında stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyiz, teşekkürler. Sen nasılsın?
Radyomuzun bu halini de görmüş oldunuz.
Evet, bugün aynen. Kalabalık, hareketli bir gün. Size
çok
de kolay gelsin.
Çok koşturarak girdik yayına. Ne kadar hareketli.
Son 10 saniye diye
başlıyor. Son 10 saniye. Soundcheck. Hadi. Nefessiz kaldım. Konserler. Bir yerlerden geldiniz. Bir turnedesiniz her zamanki gibi. Eskişehir'deydiniz galiba 2 gün önce.
Afyon ve Eskişehir yaptık. Ufak bir dinlenmeye geldik aslında. Sonra da yine devam edeceğiz. Mart, Nisan'ın başıyla başlayan ve Mayıs'ın ortalarından sonuna kadar devam eden yoğun birazcık. Hatta yani en yoğun
dönemlerimizden
biri olacak, konser açısından.
Bahar dönemi.
Genelde böyle yoğunlukların öncesi, şomazlık yapmayayım yine ama hep bir çok hazır olduğumuz yoğunluklar öncesinde hep biz bir şeyler yaşanıp sıkıntılar oldu. Umarım bu
kıracağız.
Sefer olmazsa.
Evet, bu sene kırıyoruz.
Bu sene onu kırıp.
Gündem baltalamazsa.
Yani evet.
Programımız yoğun diyorsunuz.
Evet, Nisan ve Mayıs'ta heyecanlı olduğumuz turnelerimiz var. Bir Türkiye turnesi, bir de yurt dışı Avrupa turnesi var. Hatta işte
evet,
belki ufak eklemeler, bir iki hani vatanımıza daha yakın işte yerlere de gitmeye. Çok netleşmeden bir şey demeyi sevmediğim için böyle şifreli konuşuyorum ama.
Evet, Avrupa turnesi Mayıs'ın ikinci yarısında. Aslında daha önce de Avrupa'da konserler verdiniz ama tek tek konserlerdi galiba.
Evet,
bu defa ilk defa kapsamlı bir turneye çıkacaksınız.
Evet, bu bir Avrupa turnesi oldu. Yine Dolu Kadehi Ters Tut de işte Mistik'le işbirliği yapıp kendimiz SMF yapımı olarak yaptığımız bir girişim oldu bu. Yine bir bindik bir alamete bir halimiz var ama çok heyecanlıyız. Hani bu senenin projesi bizim için bu. Öyle belirledik Uğran'la. Bu sene neye
yatıralım? Atıyor muyuz, kalıyor muyuz bir senesi daha?
Evet, sürekli. Geçen sene albümdü. 5 yıldır işte belgesel bir yandan. Onun bitmesine doğru böyle bir şimdi girişimimiz olmuş oldu. Güzel, kendi yağında kavrulmanın herhalde artık kendi yağında. Yani başka bir seviyeye doğru
kendi yanında kavrulmak da son noktada.
Son noktada. Evet. Yenisini keşfetmeye. Kendi yanında başka ne olabilir?
Aha, siyah ne kadar olabilir?
En azından şimdiye kadar konfirme olan konserlerle hangi ülkelere uğrayacaksınız gibi görünüyor?
Şu anda Almanya, Belçika ve Hollanda var. işte.
Ama Almanya'da bayağı yer var galiba.
Evet, yani Almanya her ülkede aslında genel bir gezi hali var. Yani her ülkede birden fazla şehire gideceğiz. Almanya'da da daha geniş bir coğrafyayı tabii kaplamış olacağız. Tabii düşündüğümüz, gitmek isteyeceğimiz başka ülkeler de vardı. Özellikle işte İngiltere gibi, Fransa gibi. Ama bu ilk turnemiz olduğu için hani ne kadar daha kompakt ve daha olası bir şekilde bir takvim çalışması yapmaya çalıştık. Biz de hani veri toplamış da olacağız kendimizce, nasıl oluyor, nasıl geçiyor diye falan. Tabii daha kompakt bir formülle daha yapılabilir bir hale getirip, ama bir yandan da Dolu Kadehi Ters Tut konseri olsun istediğimiz için 30 yaşımıza kadar hani Avrupa turnesi yapamamış olmuştuk. Ama şu an kendimizi tatmin edecek bir prodüksiyonla gidebiliyoruz. Hani gidip akustik konser vermemeye çalıştık hani Avrupa'da sırf yapmak için.
Tam kadro mu gidiyorsunuz her yere?
Tam kadro gidiyoruz neredeyse. Ya tabii ki en vize sorunları, evet, sahne ekibi şeyleri var. Tabii vize sorunları artık hani çok absürt, hani artık herkesin de bildiği gibi onlara dair sorunlar yaşanıyor. Ufak tefek. Ya biz hallettik genel turnenin kendisinin gerçekleşmesi konusunda. Teknik ekibimizde de çok ödün vermemeye çalıştık mümkün mertebe. Ama tabii ki Türkiye turnesi gibi yapamıyoruz. Yani aslında yine Avrupa turnesi standartlarına göre çok kalabalık bir.
Yine kalabalık.
Kaç kişisiniz?
14 kişi. Büyük 14 bir ekiple kişi gideceğiz.
Turneye çıkıyorsunuz.
Evet, yani bu da herhalde. Evet, yani 14 kişi herhalde 2-3 grup birden falan gitmiş. Yani çok kalabalık. Yani çünkü istemedik şeyi. Mecbur kalıp yapabilirdik, hani ona da razıydık, hani ikna olmuştuk artık, ama Dolu Kadehi Ters Tut konsere geliyor deyip hani Türkiye'de sahneye koyduğumuz şeyin çok aşağısı, prodüksiyon olarak bu arada kastıyorum, yani keyif olarak yine akustik konser yapmak da keyifli ama hani böyle sembolik, çok sembolik bir Avrupa turnesi olmasın, gerçekten de bir turne gibi geçsin, hani orada konserlerimizi verelim nasıl burada veriyorsak diye yapmaya çalıştık. O yüzden uzun planlamalar, çok uzun bir, hala süren çok yoğun bir emek var bizim prodüksiyon ekibinde de, Avrupa'daki ekip tarafında da.
Belki yeni şehirler eklenebilir mi?
Ya o olası, ama biz onu çok tercih etmeyebiliriz. Tabii ki hani böyle turneler açıklanınca bazen outsource teklifler geliyor. Biz inceleyip sık dokumaya çalıştık. Gezinti rotamız da çünkü belli. Yol planı da belli. Hepsi böyle bizde olduğu için çok hani oturup başına vakit geçirdik. Teklifler olabiliyor böyle işlerde. Ama onları değerlendirirken de hani biraz ihtiyatlıyız, bu İlk turnemiz çünkü. Hani iyi geçerse, aldığımız ders, güvenli olmaya çalışıyoruz. Hani çünkü bir de yoğun konser turnesinin yoğunluğunun en önemli taraflarından biri, hani gitarı çalabiliyorsun, edebiliyorsun, ama vokalin performansı, hani birazcık o tarz şeyleri bile dikkat etmemiz gerekiyor. Yani konser, zaten fazla bir konser yapacağız. Hani Uğran'ın kendisini fanusta saklaması, performanslarda düzgün, çünkü hani sporcu gibi yani sonuçta hani.
Ama neyse ki Uğran bu konuda çok başarılı.
İşte evet, biz de onu, sınırlarını zorlamamak için onun inisiyatifine de bırakıyoruz öyle kararları. O da çünkü tabii yapmak istiyoruz konser. Yani sorsan 100 tane yapayım ama.
Ya deneme olacak aslında bizim için. Dediğim gibi hani şey, bu kadar yoğun bir konser takvimine girmemiştik hiç. Şimdi hem Türkiye turnesi hem Avrupa turnesinin olduğu aylara böyle yaklaşık hani kabaca belki 40 günde 30 konser falan kadar, ya da işte o civarda bir konser olmuş olacak üst üste. Merak ediyorum benden nasıl olacak diye, fiziksel zorlamak istiyorum bir yandan. Ama tabii çok sürdürülebilir bir şey de değil yani. Hayatımız boyunca bundan sonra böyleyiz falan diyemeyiz muhtemelen. Ama bir yapalım yani, 30 yaşındayız, çok da yaşlanmış sayılmayız.
Evet, biz sprintlerimizden evet, bir tanesini deneyeceğiz yani evet, aslında.
Burada hep ekipçe performansınızı, ekipçe üretimlerinizi konuşuyoruz ama Uğur'un performansına da aslında özel bir parantez açmak gerekiyor. Ben bunu yapmaya hep bir şekilde bunu yapmayı ıskalıyorum. Sonra da üzülüyorum. Hazır şimdi konusu gelmişken, gerçekten benim Türkiye'de gördüğüm sahne performansında bu kadar iyi bir vokal çok fazla yok.
Çok sağ ol.
Konsere başladığı performansla bitirebilen, hatta giderek yükselen, hiç düşmeyen. Mesela siz galiba 2022 yazında Harbiye'de izlediğimde 5 konserlik birkaç günlük bir turnenin son konseriydi. Ya da 5 günde 4 konser miydi? Öyle bir şeydi sanırım. Ve o, yani 5 günde 4 konserin sonuncusunda öyle bir vokal performansı gerçekten hiç kolay değil.
Teşekkür ederim.
Yani boşuna
onun akşamı
kadar
zaten
başarılı
yansıtıyorum genelde kendimi. Evet.
Biz de işte onun rahatlığına alıştığımız için turne planlaması falan önümüze geldiğinde konuşurken, hani rahat rahat konuşurken bazen hani arada durup ben de Uğran'a dönüp ya son, yani okey diyoruz da hani sonuçta bir Ben gitarı çalabilirim hani iyi kötü bir şey. Ya ne bileyim benim baş ağrısından öldüğüm bir gün bile iğneyle sahneye çıkmışlığım falan olabiliyor. Bence, evet. Hani o gün ben hani evet. O gün çıktıysam her yere çıkarım. Evet. Hani bir de back vokal yapmadığımda performans o kadar düşmüyor falan. Hani benim bir başıma birkaç kere geldi ses kısılması vesaire. Hani Uğran'ın o konudaki nazar değmesin performans çok daha iyi. Ama tabii bunun sınırlarını keşfetmeye çalışmak da yani. Öyle bir turnede şimdi hani çıkarız yola bir çünkü çok basit bir de bağışıklık falan
hava
düşüyor.
Değişimi çok olacak evet. Çok fazla yolculuk.
Çok fazla yolculuk da küçük alanda kalabalık ekiple araç yolculukları uzun saatler yorgunluk yol yorgunluğu bunların hepsi hesaba katmak gerekiyor. Bunlar hani plan yaparken bazen aa yaz abi 30 şehir 40 konser günde 2 tane çalın falan dersin. Ama biz hani onu kendimize de dinleyicilere de yapmak istemiyoruz yani. Bazen hani ya bu güzel bir konser olmayacak böyle yaparsak deyip o tarihe koymayıp hani başka tarihe koymaya çalıştığımız oluyor. Çünkü bir performans sanatı sonuçta.
Seyirci de hakikaten yani bana fark etmiyor şey yapmaz diyor. Hani benle ilgili bir şey değil ben paramı verip dinlemek istiyorum.
Biz beşinci gün olmasaydı.
Tabii yorgunlar evet falan.
Demez gibi. Bir de sizin için işte turnedeki 30 konserden biri ama onlar bir defa geliyorlar.
Tabii o özel sabahtan beri bekliyor belki haftalardır biletini almış.
Belki hayatında falan. Bir defa izleyebilecek sizi.
Evet, aynen o yüzden biz kesinlikle konserlere yüksek fokus olmaya çalışıyoruz. Bazen böyle işler... bir tarihler ve yazılar ve sayılara dönünce biraz böyle inhumane bir algıya dönüşüyor. Ama bunun aslında özünde ne olduğunu unutmamak lazım. O yüzden hani konser ekleme konusunda konservatif oluyoruz. Hani konunun başına dönersek. O yüzden Avrupa'daki turne şeyini de ince planladık. Kaç gün dinlenmek gerekiyor. Şarkı sayısı kaç olmalı. İşte biz yapacaksak kaça olmalı maksimum. Hepsini işte belirliyoruz konser süresine göre ki. Şey arttıkça konser sayısı arttıkça yani şey gibi. Da yaklaşıyoruz. Atıyorum bir ayda 5 konser vereceksek 2'şer saat belki söyleriz, çalarız ama 10 konser vereceksek hani Uğran'ın performansının daha tutarlı olması için bir iki şarkıyı az çalıp ama o süreyi de işte jamming veya benzeri bir tecrübeyle doldurup hani çoğu Avrupa turnesi yapan yabancı grup 15 şarkı çalıyor. Hani çalmak istemediklerinden değil adamlar o ayda 20 konser yapacak.
İdareli kullanmak gerekiyor.
İdareli kullanması gerekiyor.
Uçağa binip binecek bir yere gidecek
evet.
falan.
Yani hani işte belki çoğu şeye bakınca sanatçı riderlarına şımarıklık falan gibi geliyor ama şey diye düşününce hakikaten ya bu adam belki şu an ayın hani gitarist için dediğim gibi kendimi ayrı bir yere koyuyorum. İğneyle de böyle kafam kapalı çalabiliyorum en kötü ama vokal söyleyememesi sesi gidebilir çünkü olabilir yani. Tabii ki dediğim gibi çok önlemler var işte Uğran'ın aldığı yıllarca eğitim olsun kondisyonuna beslenmesine dikkat etmek olsun ama yine de. Bir performans var sonuçta.
Yok gerçekten bir sürü şeye dikkat etmeden zaten öyle bir performans mümkün değil. Ondan eminim. Sizi daha önce 2021 yılında da yine radyo şenliğinde konuk etmiştim ama o zaman uzaktan yapıyorduk. Zoom'dan kaydetmiştik. Buradaki ortamı görememiştiniz. Bu sefer görün istedim. Geçen yazda 5. albümünüz Ölüm Dansı yayınlandığında yine bu programda buluşmuştuk. Zaten albümlerden sonraki söyleşilerimiz artık gelenekselleşti diyebiliriz. Bu defa da radyo şenliğindeki özel konuklarım siz olun istedim. Bunu istememin de birden fazla sebebi var. Hem belgeselinizi konuşalım hem beraber 10. yılınızı kutlayalım. Şöyle bir nice 10 yıllara diyelim.
Teşekkür ederim.
Hem de Mayıs ayında çıkacağınız ilk Avrupa turnesi öncesinde de bir buluşalım istedim. Zaten sizinle buluşmak için her zaman bir bahane bulabilirim. Ama gündeminizde zaten her zamanki gibi epey yoğun. Konuşacak çok fazla konu var. Çok da fazla ara geçmeden böyle birazcık arayı kapatalım istedim. Bir de tabii ki Açık Radyo gibi bağımsız bir radyonun şenliğinde sizinle buluşmak da bana anlamlı geliyor. Hem müzik yolculuğunda bağımsız ve büyük başarılarla ilerleyen bir ikilisiniz. Hem de bağımsız medyanın, basının da önemini çok iyi bildiğinizi düşünüyorum. Senelerdir aramızdaki dayanışma ve vefalı ilişki de bence çok kıymetli. O yüzden burada olmanız benim için çok anlamlı bu akşam.
Bizim için de öyle. Teşekkürler çağırdığınız için tekrar.
Arkadaşlar 17 Şubat'ta Ülker Sports Arena'da 10. yıl konserinizi verdiniz. Konser haberini ilk aldığımda dedim ki ne zaman 10 yıl oldu? Ne kadar evet, çabuk geçmiş. Bu 10 yılında 7 yılında tanışıyorduk galiba. Hatta tanışmaktan da öte pek çok söyleşi yaptık beraber. Konserler düzenledik. Tüm albüm kutlamalarınızla beraberdik. Yayınlayacağınız kayıtları hep önceden dinledim. Sizin için ne zaman önemli bir gün olsa her zaman orada olmak istedim ki arkadaşlarımın düğünlerine bile gitmem. Benim için yeriniz çok ayrı. Yeri gelmişken söyleyeyim ve çok sonunda müthiş bir 10. yıl konseriyle de bu yolculuğunuzu, güzel dostluğunuzu taçlandırdınız. Çok da büyük bir prodüksiyondu. Tüm konserleriniz gibi sold out oldu sanırım. Nedir Ülker Sports Arena'nın konser kapasitesi?
Değişiyor biraz sahne kurulumuna göre. Hı hı. Yani 360 yaparsan eğer tam ortaya koyup hani Metallica falan gibi 15 bine falan kadar çıkıyor. Ama tribün bir tribüne arkanı verip hı hı. hani klasik stadyum formatında işte 8500 gibi bir ortalama oluyor açma kapamaya göre. Yani kaç tribün açıyorsun falan. En üstler çünkü konser izlemeye ne kadar uygun. Hani çok yukarıda onlar. Spor müsabakası için
evet.
iyi ama.
Ben de ilk defa gittim ama ya, çok evet, yukarıdaymış.
Çok yüksek yani biz. En üstte ses nasıl gidiyor hani o kadarını gerçekten hani ne kadar düzgün yapılsa da hani maç izleyebilirsin oradan çok, çok yukarıdan kuş bakışı gibi ama konser belki olmuyordur falan gibi onların hani birkaç böyle şey var hani düz hesabının biraz dışına çıkan bizim de işte 8500 gibi bir kapasiteye çaldık biz çok tabii görkemliydi tribünlerin yapısı da öyle orada hani gerçekten bir stadyum konserine
stadyum konseri gibi oldu evet.
verdiğimizi hissettim yani ben sahnedeyken.
Ben de seyirci olarak çok özlemişim gümbür gümbür bir ses sisteminde bir stadyum konseri izlemeyi oraya da ilk defa gittim siz de ilk defa çaldınız zaten.
Evet, evet. Tabii. Hatta ya çok bilmiyorum bu konuda bir datam yok ama hani bizim nesil yaş grubu belki olarak ilk orada çalma şansına erişmiş ekiplerden biriyiz
en
galiba.
Genç ekip
olabilir. Evet. Çünkü ben de hiç orada bir konsere gitmedim, duymadım da gitmem
Duman
gereken bir şey olmadı. Belki evet.
İşte o yüzden hani bizim için öyle de bir yerden ilginç bir etkinlik olmuş oldu.
8500 kişi hep beraber zıpladık, çığlık çığlığa bağırdık. Sonra pazartesi burada programda sesim kısıldı. Hiç hesap etmiyorum pazartesi programı olduğunu. Hafta sonu konserlerde çıldır çıldır ondan sonra.
Güzel ama bu programın da birazcık
ha, değdi mi? Değdi.
Verimli bir
değdi.
Yani şey organik ve gerçek bir program evet. olmasını sağlayan şey de
katmıştık
bunlar
programa
yani.
Bölümü evet.
O ses boşuna evet. kısılmıyor, çatallanmıyor ama Uğran'dan biraz tavsiye alabilirim belki bu konuda ihtiyacım var çünkü.
Evet.
Uzun da bir konserdi arkadaşlar. Yani sizi başından beri takip eden dinleyicilerinizin setlistten tatmin olduklarını tahmin ediyorum. Her döneminizden şarkılar çaldınız. Hmm. Çünkü böyle 10. yıl konseri, 20. yıl konseri gibi konserlerin setlistini hazırlamak biraz meşakkatli.
Evet, onunla bayağı çalıştık aslında.
Evet, yani herhalde yine bir 20 bizle birlikte 25 tane çalmışız.
Bir de konuklarımızı, 25, 26 şarkı. Müsait evet, olan evet. bütün arkadaşlarımızı davet ettik.
Evet, genelde sahnede çalmadığımız şarkıları da çalmış olduk. Çünkü her konuk... her gün her sahnemizde her konuğumuz gelemiyor. Bütün konuklarımızı çağırmaya çalıştık. Sağ olsun hani işleri olmayanlar geldiler. Şehir içinde olanlar. Yine evet ufak bir ayarlama da yaptık yani sonuçta 10. yıl konseri. Ya şu albümden de şu şarkıyı çalmıyorduk hadi bir çalalım falan diye. Öyle bir playlist yaptık, setlist yaptık. Güzel konserdi ya. Yani etkili, duygusal
ama o
olarak
biraz
etkili bir konserdi.
Şanslıyız da hani zaten her albümümüzden şarkı oluyor setlistte. Ben
evet,
onu
normalde
seviyorum.
De, evet, evet.
O güzel bir şey.
Normalde yani. Setlistimizde hani geniş tutmaya çalışıyoruz. Yine bir hani inişi çıkışı, ortası şöyle olsun, sonu bak kesin şöyle olsun falan diye. Çünkü paslaştığımız bir konu zaten bu setlist yapma.
Setlist dizimi bence konserlerin en zor işi. Ben,
tabii evet, bizim evet. yani en iyi becerdiğimiz diyeyim. Hani iyi yapıyoruz diye değil ama artık uzman olduğumuz son
konulardan biri. Çünkü yapamayınca konser olmuyor.
Evet.
Yani onu fark ediyorum bazen.
Çok önemli bence.
Ya şey de
bazen
olmuyor.
Diyorum şarkılar güzel, çok güzel çalıyorlar. Bir sorun var ama tek sorun setlist dizimi.
Evet evet. Yani hakikaten şeyle de bitmiyor. Abi en çok dinlenilen şarkıları koy. Da olmuyor hakikaten. Yani onun konserde dinleme şeyi, o şarkıdan sonra hangi şarkı falan. Sürekli tartıştığımız bir şeydir yani bizimle. Tartışma derken hani bu sefer şunu yapalım, bu sefer şunu yapalım. Bu, şu şehirde bak bunu yapsak iyi olur falan kadar. Bak bu bölgedeyiz, şu an şöyle gitsek daha iyi falan.
Evet.
Yani eğlenceli aslında yani o da işin bir parçası sonuçta.
Evet ben bence çok zaten hani
deneyimle uzmanlaşıyorsun.
Hem o var. Evet bir de bir ne olursa olsun bir başı sonu, başı ortası ve sonu olan bir etkinlik aslında konser. Yani şarkı şarkı baktığınızda biraz hani şarkıların kendi içinde bir dinamiği var ama konser hani sinema filmi gibi. Sahne sahne önemli bir dizilim var orada. Hani enerjiyi biraz sürebilmek lazım. Janrana ve seyircine göre. Biz o konuda fena olmadığımızı düşünüyorum. Çok uzun bir çok yoğunlaştığımız bir konuydu ve tecrübelendik de. Çünkü o doğrudan cevabını aldığım bir şey. Bu şarkı burada olmadı. Hemen diyorsun onu yani.
Doğru o anda.
O anda görüyorsun. Aa, bu şarkı aslında çok popüler ama burada bir garip oluyor diyorsun. Yerini bir değiştiriyorsun. Şarkı orada çığlık kıyamet oluyor. Aynı şarkı ama.
Evet, bir ihtiyaç molası verelim diyebiliyor insanlar. Yanlış
yani,
şarkı dizdiğin zaman. Onu
evet,
sahneden
evet.
de görürsün zaten.
Kesinlikle evet.
Oğulcan sen önemli bir şey söyledin konserde. Dedin ki siz çok özel insanlarsınız. Bu ne biçim grup ismi dememişsiniz. Bizi dinlemişsiniz ve bugün buradasınız gibi bir şey söylediğini hatırlıyorum.
Ya yani evet. Ya şöyle biz hep onu düşünüyorum. Çünkü bizim ismimizin en iyi faydası, hani bazı arkadaşlarımız şey diyor bize, hani isminiz de böyle çok genele hitap eder bir isim olsaydı belki hani daha az insan önyargılı olur dinlerdi. Ben de diyorum ki önyargı güzel bir şey bence bir yandan. Çünkü yani kurduğun samimiyet ya bir resmen bir filtre gibi. Yani daha önyargısız insanlar bizi dinliyor oluyor otomatikman. Ben diyorum ki zaten evet, önyargılı insan beni sevmemek için sebep arayacak. İsmim ona yetsin ve hiç bulaşmasın. Benim karşıma da çıkmıyor.
Sebebi de ben vereyim.
Sebebi veriyorum başından.
Baştan hiç ilişki kurmaya.
Ya biri ya böyle isim mi olur ben dinlemem dediğinde okey falan deyip geçmesi şeyden daha kolay. Ya şarkını dinledim. Bilmem ne olmamış. Aynı önyargı kalacak çünkü. Beğenmemeye devam edecek. Yoksa isimin ne önemi var ki? Aslında yok. Hani baktığın zaman. Ama senin için o isim bir ön yargı yaratıyor ve ben dinlemem diyorsan, o bir dinleyici kitlesinde bir baştan bir eleme yaratıyor. Güzel bir sonuç veriyor. Böylece çok daha kitlenle birebir, yani daha iyi anlaştığın bir kitle olmuş oluyorlar.
Çok güzel bir nokta. Sizin dinleyicilerinizle aranızda gerçek bir sevgi bağı olduğunu, sağlıklı bir ilişki kurabildiğinizi gözlemliyorum. Özellikle konserler ya da sosyal medyada. Ki bence bu dönemde bunu sağlamak çok zor. Şu anda böyle sanatçı dinleyici ilişkisi sadece Türkiye'de değil dünyada da biraz böyle aşk nefret arasındaki ilişkiye dönüştü. Çok fazla seviyorlar ama tırnak içinde en küçük hatasında da nefret ediyorlar.
İşte bizde o genel...
Sizde o yok.
Yok evet, bizde evet. Genel dinleyici çok yok çünkü bence. Ya bilmiyorum, vardır kesinlikle vardır ama bizim temasa geçtiğimiz dinleyicilerimizin çok %95'i belki birebir organik bizi bilen kitle olmuş
ya
oluyor.
Kendi araştırmış.
Evet olmuş. Kendisi mesela demiş ki ya bir kere mainstream medyada görmedi kesin. Dediğim gibi bu bir ön şey eliyor. Kelimelerimi de düzgün seçmeye çalışıyorum ama hani şey diyeceğim neredeyse, hani dinleyicinin profilini oluştururken şimdi adımlar oluşuyor. Yani bir, mainstream medyadan görmeyip bir kere müzik dinlemek için araştırmış olması lazım bizi bulduysa. O birinci adım. İkinci adım, isimden rahatsız olmayacak. Üçüncü adım işte hani giderek böyle daha bir kabul şey olan belli aşamaları geçtiği için zaten o noktada bağ kurduğu zaman artık zaten güçlü oluyor. O nefret ve aşk ilişkisi de aslında bence yanılgı. Yani şundan oluyor, Taylor Swift'i çok iyi tanıyıp nefret etmiyor da her yerde Taylor Swift var neymiş bu deyip hater'a dönüşüyor çok hızlı.
Yani mainstream. Aslında zaten sevmiyor da mı?
Zaten sevmeyecekti de, yani senin Taylor Swift değil de böyle garip upuzun garip bir ismi olsa zaten, ya da karşısına çıkmasan zaten şey yapmayacak. Sen ona dayatılıyormuşsun hissi yaratıyor insanlarda herhalde. O da o nefretini, ben bunu sevmiyorum hepiniz seviyorsunuz ama ben istemiyorum deme ihtiyacı duyuyor herhalde. Niyeyse bu çok basit gözükmesine rağmen sanatçı da bundan çok etkileniyor ama.
Evet.
İnsanlar benden nefret ediyor diyor. Halbuki zaten o seni dinlemeyecek. Zaten sen o insanla bir paylaşımın olma amacın olmamalı zaten. Yani şey gibi, herkesle anlaşan insan çok yani sıkıcı biridir falan gibi bir laf vardı. Ya ona benziyor. Herkes bizim yaptığımız bir şeyi sevemez. O kadar mainstream olamayız. O kadar mainstream olur da beni bütün billboardlarda, işte her kanalda, her yerde, bütün reklamlarda görürsen, o zaman dersin ki ya bunlar ne yapıyor? Çoğu insan da sevmez. Onlar hater olmuş olur. Ben de onlara çok, her yorumu okursam benim şarkımın altında. Derim ki ya insanlar, kimisi çok seviyor, kimisi nefret ediyor. Aslında o sevenler nefret eden değil de tanıyan tanımayan, ilgisi olan olmayan aslında özünde. Bence yani. Yoksa gidip ben şimdi bir tane grup var, dinlemiyorum da etmiyorum da dur gireyim nefret mesajı yazayım demem ama belki dayatılırsa bu her yerde bu var bunu dinleyin bu belki
karşı tepki olarak
tepki veririm belki diyorsun. Belki evet, yani yoksa niye biri durup dururken Dolu Kadehi Ters Tut'tan nefret etsin de dur ben şimdi size haddinizi bildireceğim desin.
Bana
ki
çok tuhaf geliyor bu ilişki biçimi.
İşte bence o birazcık gördüğümüz kadar derinlikli bir ilişki değil, bence daha yüzeysel bir şey o haterlık ve şeylik. Fanlar da kendi zevkini savunmak isteğiyle savunucu tarafında kalıyor.
Arkadaşlar pardon ben seni böldüm.
Yok böyle ama bunu toplamıştım.
Bu akşam sizin onlarca şarkılık diskografinizden 3 şarkıcık dinleyelim dedim. Çünkü sizinle konuşmaya doyum olmuyor. Ama bir tanesini daha dinleyelim. Çünkü olur. Belgeselden konuşmak için buluştuk bu akşam ve henüz başlayamadık. Böyle program bitebilir muhabbet ederken. Dilerim ki şarkısını dinleyeceğiz. Ocak ayında yayınlanan yeni şarkınız ve bir ay sonraki 10. yıl konserinizde seyirci hep birazdan söylüyordu bu şarkıyı. Biraz şaşırdım açıkçası, sonra dedim niye şaşırıyorum ki, bir gecede ezberlemişlerdir muhtemelen. Bir ayda mı ezberleyemeyecek DKTT seyircisi. Şimdi dinleyelim dilerim ki. Hemen ardından tekrar Uğurhan ve Olcan'la buradayız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Dolu Kadehi Ters Tut'tan Dilerim Ki dinledik ve 21. Radyo Şenliği kapsamındaki konuklarım bu akşam Dolu Kadehi Ters Tut ikilisi Uğurhan ve Olcan. Bu bölümde artık belgeselden konuşmaya başlayacağız ama şimdi yeni şarkıyı dinlemişken öncesinde şunu da hemen sormak isterim. Sonra belki vakit kalmaz. Yakın zamanda yeni bir şeyler duyacak mıyız sizden? Bu kadar turne programının arasında fırsat olur mu yeni bir release yapmaya bilmiyorum ama. Evet,
yani turne programı arasındaki boş gün ve günlerde kayıtlarımız var. Şu anda zaten kayıtlardayız. Önümüzdeki ay sanırım ortalarına ya da sonlarına doğru ya da arasına doğru bir düet şarkımız var. Sevgili Can Ozan'la birlikte üzerinde çalıştığımız. Şu an onların kayıtlarındayız.
Yıllar sonra beraber yeni
şarkı. Evet. Artık sahnemize geldiğinde sadece bir tane şarkı çalmamış olacağız. Evet. Kendisiyle artık 2-3 inşallah.
Can Ozan'ın vokali de var.
Vokalinin de olduğu, evet. Bir şarkı aslında heyecanlıyız o şarkı için. Onun kayıtlarında var işte şu an bu ara. Davul kayıtlarını aldık sevgili Berke Köymen'le birlikte. İşte gitarlarını falan alıp vokallerini de alıp böyle bir turne arası bir gün geldik falan filan yani. Deyip. Evet.
Can Ozan'ın konser konukluklarını uzatacak bir şarkı geliyor evet, o zaman. Evet.
Ama şey oldu, şarkı yapıyoruz, konser takvimlerimize bakıyoruz, şu an yok uyuşmuyor.
Evet, daha
Cano ile biz her yerde karşılaştık yani.
Onun
Bakü'de bile
çok yoğun konser programı.
Evet evet, Bakü'de bile karşılaştık. Bizim önde bir şansımız oluyor. Bakü'de aynı gün konser vermiştiğimiz falan var işte, çeşitli şehirlerde, Çeşme'de, aa sen de mi buradaydın falan. Hani çok öyle denk geliyoruz. O yüzden bol bol denk geldikçe çalmak için de heyecanlıyız. Şarkıyı da seviyoruz hep birlikte. Üçümüz de çok sevdik, Uğran, ben, Cano olarak. Bir de bu Cano ile böyle çalıştığımız zamanlar hani trio'ya dönüşüyoruz biraz biz hemen. Hani hemen bir...
Sen onu belgeselde de söylemiştin.
Evet evet.
Baştan tanışsaydık belki de Ulu Kadehi Ters Tut bir üçlü olurdu
evet,
diye.
Evet evet. Tam öyle bir formül oluşuyor hemen. Hemen öyle bir muhabbet kuruluyor. İş bölümü yapılıyor. Sen şunu yap, Uğran şunu gelsin, Cano sen bunu hallet falan. Hemen böyle akmaya başlıyor. O da keyifli.
Gelelim belgesele. Vaktimiz hızla akıyor çünkü. Dedim Olabilir bir bağımsız müzik belgeseli. İlk bölümü 16 Aralık'ta YouTube'da yayınlandı. Şu ana kadar 3 bölüm yayınlandı. Galiba bir bölüm daha gelecekmiş.
Evet, son bir bölüm.
Her bölüm kronolojik sırayla sizin albümlerinizin isimlerini taşıyor. Birinci bölüm Polonya'nın başı belada. İkinci bölüm dünyanın en iyi albümü ve üçüncü bölümde Karanlık. Bir sonraki bölümün ismi de DKTT mi olacak?
Galiba. Değil mi?
Sanırsam evet.
Hem de kapsayıcı bir isim yani. Son bölüm için.
Mantıklı evet. Evet. Ölüm dansı sürecini izlemeyecek miyiz?
Yok.
Evet, yani o birazcık artık canlı şova neredeyse dönecek. Ya bir yerde bitirmemiz gerekiyordu çünkü. Çok
belki
uzun
devam
süredir.
Edersiniz sonra.
Belki başka bir şey yaparız evet. Yani biz...
Ucu açık çünkü bölüm bölüm olunca.
Yani olabilir. Neden
yani
olmaz?
Ama prodüksiyonunu tamamladık hani. Çünkü evet, sürekli bizim yanımızda kamera ekibi falanla gezdiğimiz dönemler oluyordu. Sürekli bir çekim hali vardı. Çok ciddi aslında bir yatırım yaptık biz oraya. Sürekli bir çalışma var yıllardır. Şu anda da hala devam eden bir en post prodüksiyon süreci falan var. O yüzden hani bir noktada bitirmek hep şey konuydu zaten. Geciktiği her süre, gecikmeden kastım tam olarak nereye koyacağız, YouTube mu yoksa başka bir platform mu diye düşünürken zaman ilerledikçe şeyi konuşuyorduk hep. Yani ilk başta DKTT albümü de yoktu belki planın içinde atıyorum. Hani o zaman bitse Karanlık'ta bitecekti belki. Biz sürekli bir şey yaptığımız için yanımızda hep kamera taşımamız lazım. Ama öyle bir şey değildi niyetimiz. Hani bizim vlogumuz gibi olsun değildi de bir serüven anlatsın.
Başı sonu olan evet.
Ve şey diyorduk hep, belgesel nerede olursa olsun şey diye bitecek diye düşünüyorduk. Ve şu anda da şunları yapıyorlar. Hadi bakalım falan. Çünkü hani Some Kind of Monster da öyle bitiyor.
Bitti gibi olmuyor.
Bitmiyor yani. Turneye çıkıyorlar, bitiyor belgesel. Devamı var yani.
Hep 2000... bir kesit anlatmayı tercih ediyorlar zaten. Bütün bir
mecbur kariyer devam ediyor.
Belgesellerinde daha mantıklı oluyor.
Evet. Evet, evet.
Ama şeyi hatırlıyorum. 2022'de galiba Harbiye konserinden sonra kuliste sen bahsetmiştin. Belgeselin aslında tamamlandığından, nerede yayınlayacağınıza karar vermeye çalıştığınızdan. O zamandan beri hazır mı bekliyor yoksa üzerine çalıştınız mı tekrar?
Yani şöyle, hazır derken sinopsisi ve senaryosu ve bölümlerinin ayrılması çoktan da beridir kabaca belliydi. Tabii ki ama edit süreçleri falan hep sürüyor. Biz dördüncü bölümü de izledik ama revizeler yapılıyor offline edite. Eklemeler, çıkarmalar oluyor. İşte renk yapılıyor, ses miksaj yapılıyor, telif süreçleri idare ediliyor gibi akan bir süreç var. Ama sinopsis zaten en uzun süreç oydu. Bir yandan çekilirken bir yandan da sürekli Cahit, yönetmenimiz Cahit, ben, Uğran sürekli ve diğer işte ekip arkadaşlarımızla şeyi konuşuyorduk. Hani ne olacak, nasıl bir dil, neyi anlatacağız, nelere gireceğiz, nelere girmeyeceğiz. En çok konumuz oydu yani.
tasarıda. Görüntüler hazır olduğu için ya zaten çekilmiş, yıllar içerisinde çekilmiş bir sürü arşiv olduğu için. Bir de bir stüdyoya girip konuyu bağlama çekimleri yaptık. İşte 3-5 şu konuk da var, şu konuğumuz da var falanlar eklendi hep. Şöyle bir konular gelişti işte o gecikme dediğimiz durumda atıyorum. Volkswagen Arena'ya çıkmış olduk. Hadi bu da olsun. Şöyle bir gelişme oldu. Hadi bu da olsun falan diye. Aslında öyle bir çekimler devam etti hakikaten. Çoğu şeyi bitmişti aslında çok uzun süredir.
Bir de tabii tüm süreci kendiniz üstlenmişsiniz. Kendi yapım şirketiniz olan SMF Productions'ın bir yapımı belgesel yönetmenliğinde yine demin Oğulcan'ın söylediği gibi yolculuğunuzun başından beri yakın temasta çalıştığınız Cahit Kaya Demir üstlenmiş.
Evet.
Yani... Belgeselin ismi olan Dedim Olabilir de Madem şarkınızda geçen bir sözden geliyor. Programın kapanışını da bugün bu belgeseli özel bu şarkıyla yapacağız. Madem şarkısının neredeyse Karanlık albümüne girmeyecek olduğunu bu belgeselden öğrendim. En sevilen şarkılarınızdan biri galiba şu anda. Ben bu şarkıyı albüm çıkmadan önce Odyoban'da yaptığınız albüm dinleme partisinde ezberlediğimi hatırlıyorum. Gece boyunca albümü dinlemiştik ve gecenin sonunda şarkı benim favorim diye dans ediyordum ortalıkta.
Ya şarkıyı biz de seviyorduk. Albüm konseptine yedirmekte zorlanmıştık. O yüzden hani ya çıkmasa single mı yapsak falan gibi bir şeydi. Hani tamamen atmak değil de albüme koymaz
mı? Albümün son şarkısı.
Son en sona koyduk işte.
Evet.
Ben olsam mutlaka ikinci şarkı yapardım.
Hatırlıyorum çünkü hani böyle ya şu şarkı ile şu şarkının arasında çok sert kaldı. Ya şurada koyunca şu yumuşak şarkılar şöyle oldu falan diye konuştu. Çünkü yani Karanlık albüm özellikle çok böyle konsept yaklaştığımız hani. Bak şundan sonra şu olsun, şu ara şöyle gelsin, şöyle bir hisse gelsin şimdi de falan dediğimiz için.
Madem ondan biraz
çok
harici
böyle kalıyordu. Evet.
Hani genel bir duygu durumu halini kırıyordu ama o da güzel oldu. Yani biz de sonuçta koymaya karar verdik hani ikna olup. Ama koymama sebebimiz hani şarkıyı seviyorduk çok. Ama dediğim gibi albüme yani nereye koyacağımızı bulamaya en sona koyduk bari hani sonda dursun diye. Çünkü araya hangi iki şarkının arasına girse bir duygu roller coaster yaşatıyordu. Sevmemiştik onu. Evet. Hani o da öyle bir karardı belki bugün. Başka bir şey yapardık falan.
Ama sonunda içinde geçen Dedim Olabilir sözü de bu belgesele ismini vermiş oldu.
O da Cahit'in aslında en çok değil mi yani?
Yönlendirmesi evet yani.
Hani bir sürü isim düşündük. İşte bir bağımsız müzik belgeseli ibaresi atıyorum benim çok ısrar ettiğim bir şeydi. Ve felsefede de hani bir dolu kadeh bir X olsun da bir bağımsız müzik belgeseli olsun. Hani
aslında sadece bizim hikayemiz değil.
Değil evet bu bir case study gibi biz olalım. Kendimizi anlatıyormuştan ziyade örnek olalım biz diye. Çünkü hani de hep diyoruz ya başarılı veya başarısız olup olmayacağı belli değil ama yine de ilginç bir konu.
Şey, evet.
O yüzden bir bağımsız müzik belgeseli lafı önemliydi. Dedim Olabilir de şeyden istememe halimiz biraz vardı. Çok uyuyordu bence de. Tam bir hani Dedim Olabilir deyip olmuş bir kariyer gibi. Ama şeyi konuşuyorduk işte başka yerlere yansımıştı. Neredeyse yani politik paylaşımdan tutun işte reklam kampanyası sözü falan. Biz de dedik hani bunu kullanıyormuş gibi olmasak falan vardı. Ama Cahit de ikna etti.
Lafımız abi falan.
Ama hikayeyi de çok iyi özetliyor
çok iyi
aslında.
Özetliyor diye.
Bir ihtimale inanmışsınız aslında.
Aynen öyle. O yüzden hani biraz artık şeyi fark ettik. Dedim Olabilir olmasın cool'luğunu çabalıyoruz. O yüzden
onu bir bırakalım.
O kadar şeye benzememe şeyimiz var ki hem müzik şeyinde hem şeyde. Sonra hani lan bu bizim şeyimiz zaten. Evet. Hem de eskimize mi benzemeyelim falana döndü artık.
Evet,
neye benzemekten kaçıyoruz değil mi?
Evet.
Bu 2010'larda müziğin dijitalleşmesiyle başlayan süreçte müzik endüstrisinin aldığı halin içinde kendi yolunu bulmaya çalışan bir grubun, bir ikilinin yani sizin hikayeniz. Ama bunu bu şekilde anlatmaktansa çok daha geniş kapsamlı bir şekilde ele almayı tercih etmişsiniz. Dediğiniz gibi konuklar da var. Mesela Nejat Yavaşoğulları Bulutsuz Gözlem'in hikayesini anlatıyor. Onların o dönemde neler yaşadığından. Metin Uzelli daha un kapanı tarafındaki kısımları anlatıyor. Serkan Fidan keza Mor ve Ötesi'nin hikayesinden de bahsediyor. Yani aslında hiç bilmeyenler için, bir fikri olmayanlar için neydi, ne oldu, nereden nereye geldi işleri çok güzel anlatmışsınız diye düşünüyorum. Bu çok kadar güzel, geniş almayı tercih etmeniz bence başarılı olmuş.
Süper. Evet en büyük kararlarımızdan biri oydu. Yani hiç Dolu Kadehi Ters Tut hiç bilmese de çok mesajı geçsin. Bir de bir reklam filmi çekmiyoruz diye hep şey yaptık.
Evet. Yani önümüzde örnekler de vardı yani o şekilde yapılmış işler. Hani o yüzden yardımcı oldu bize. Yine bak böyle olmasın falan şeklinde. Hani bir soru işareti de varsa yapılmışına bakıp evet ya gerçekten bu şekilde bizim yapınca istediğimiz gibi olmuyor falan gibi. Hani reklam filmi.
Ya işte hatta Cahit'e bıraksak çok daha ya bizim kendi filtremizden çok zor geçen çok şey var. Yani mesela bir şey diyoruz kendimizi biraz övüyormuş gibi bir laf gibi duyuluyor. Atıyorum ya biz şunu iyi yaptık falan diyoruz. Hemen şey olur ya böyle demeyelim falan. Uzun uzun Cahit de diyor ki ama normal böyle denmesi falan. Hani biz hep böyle ya aman kendini övüyor kendini ne şey yapıyor falan gibi gözükmesin. Çok şeffaf olsun filtresindeydik hep. Hani hatta bazen onu fazla mı açıyoruz'u tartıştık. Hani
tevazu mi? Filtreniz biraz yüksek
ya işte mi? Evet tevazu da diyemiyorum ama şey çünkü itici geliyor bize de. Hani biz bir başarı öyküsü değiliz yani öyle baktığımızda anlatma sebebimiz o değil bunu. Öyle gözüksün istemedik. Yani özünde bir bu dönemde neler oluyor.
Konumdaki figür olalım daha
günlük
çok
istedik. Yani evet. Bir figür olduk. Yani hani Uğur'an'la ben müzisyen olmayıp sadece belgeselci de olsak ne çekerdik? Evet. Hani bize bıraktınız. Biz bir belgeselci gibi yaklaştık aslında. Dolu Kadehi Ters Tut işi değil de biz bir belgesel yapmak istiyoruz. Bu dönemi anlatmak istiyoruz. Aa şansa da biz de grubuz bu arada falan diye. Hani aslında sıralaması böyle gelişti yani. Evet. Yani ilk önce bir belgesel yapma isteğiyle doğdu iş.
Hatta daha geniş de olmasını istedik de çok şey de yapamadık. İnsanlara doğru da belki.
Vizyonumuzu çok iyi aktaramadık.
Çok aktaramamış olabiliriz. Yani, yoksa biz hani keşke hani daha da fazla ekip grup da gelse hatta bizim canramızda belki bizim güncel hayatımızdaki gördüğümüz dinlediğimiz insanlar da gelse keşke falan dedik ama tabii süreç de biraz şeydi. Evet,
arkadaşlarımız bizi daha iyi anlayıp geldiler ama dönemdaşlarımız biraz önyargılı oldu. Hani Dolu Kadehi Ters Tut belgeselinde ben ne yapacağım ki falan
evet,
niye
normal.
Ben oradayım falan gibi tepkiler aldık yok. Biraz.
Evet. Biz keşke de onlar da olsalar.
Evet çünkü dönem belgeseli hani. Sizden ne haber falan demek istedik aslında.
Belki izledikten sonra düşünmüşlerdir. Baştan ya, akıllarına canlandıramamış
çünkü
olabilirler.
Çünkü çok evet ya insanlar çünkü anlaşılıyor da. Belki biz de şunu diyoruz. Belki de bizi biri çağırsa. Belki biz de öyle diyeceğiz. Hiç bilmiyorum çünkü şey
kendi
soracağım.
Kendi belgesellerini çekiyorlar. Bizim ne işimiz var evet, diye düşünebilirler. Hani, ama bu gerçekten de aslında başlığından da anlaşılabileceği üzere bir bağımsız müzik
evet,
belgeseli.
Yani biz hani orada samimi şekilde biz yaklaştık. Gerçekten istedik hani. Ama anladık da şeyi. Hani tepkileri belli yerlerde.
Bazısı hatta yani izleyip aa ya ben bize de böyle bir şey geldi ama hani böyle beklemiyorduk falan filan diyen de oldu.
Evet evet. Ha, daha genişmiş bir Dolu Kadehi Ters belgeseli zannetmiştik biz. Hani şimdi o da şey garip çünkü hakikaten bizim dönemdaşımız ama bizle ilgili ne diyecek ki? Ya bir garip duyuluyor olabilir.
O da kendi hikayesini belki anlatabilirdi i̇şte, ve evet, paralellikler kurulabilirdi.
Hatta bizle ilgili hiçbir şey konuşmayacaktık muhtemelen. Yani
konuklar zaten bizle alakalı hiçbir şey konuşmuyor. Hiçbir şey
konuşmuyor. Evet kendi hikayelerini evet. Anlatıyorlar yani, aslında.
Evet Necat Yavaşoğulları bizim yani. Adımızdan bile hiç evet, bahsetmiyor bizden sıfır. Evet. Yani bizden bahsedenler sadece temasımız olan
insan. Cano bile bahsetmiyordur ya belki. Şimdi
o da şey ama. Çok kısa. Aa kara, şurada tanıştık onunla falan, falan diye geçiyor. Evet, sonra kendisi yorum tabii, kendi tabii. Konuşuyor. Evet.
Belgesele dair konuşulabilecek çok fazla nokta var ama süremiz hızla ilerlediği için en önemli noktaları düşünüyorum. Şu özellikle dikkatimi çekti. Tüm süreçleri, evriminizi, albüm anlatmışsınız. Stüdyo süreçleri, şarkı yazımları, kayıtlar, ekibin yavaş yavaş genişlemesi. Ve bu esnada dikkatimi çeken en önemli şey aslında sahne ekibinizden zaman içinde solo projeye başlayanlar oldu. Dilan Balkay, Bahadır Kartal, Billur Battal. Ve burada biraz da sizinle yaşadıkları deneyimlerin etkili olduğundan bahsediyorlar. Bahadır özellikle sizin çalışma disiplininizi gördükten sonra kendi solo projesini yapabileceğine inandığını anlatıyor. Dilan Balkay da aynı şekilde yaptığı işin değer gördüğünü, fikirlerinin değer gördüğünü sizinle birlikte çalışmaya başladıktan sonra hissettiğini anlatıyor. Bu anlamda da bence Dolu Kadehi Ters Tut'un yerli sahneyle ilişkisi aslında çok üretken bir ilişki. Sadece kendi üretimleri anlamında değil.
Ya o belki de işin en güzel tarafı yani çünkü bizim kendi inandığımız şey de biz çok iyiyiz falan değil üretelim. Aa sen de üret. Aa bak sen de ne güzel çalışıyorsun. Sen de üretsene. Çünkü şey üretmemek çok kolay sebep bulup yapmamak bir şeyi bitirmemek. Ama halbuki herkesin çok güzel fikirleri var yani bütün müzisyenlerin bence. O yüzden öyle bizim aslında hatta belgeselin özünde yatan ana amaçlardan biri de insanları buna motive etmek aslında. Bakın biz ne kadar hani şey diye yapmadık. Biz çok iyiyiz falan değil. Bizi görün. Bak çok sıradanız
yani
biz.
Çok özel bir şey yok.
Özel bir durum yok. Yap. Yani tek farkımız yapmış olmamız. Aslında belgeseli izleyince çıkan ana şey bu bence. Evet. Tabii arkadaşlarımıza da hep bu motivasyonu verebilmiş olmak bizi mutlu ediyor. Aa bak ne güzel falan diye motive ediyor. Yani umarım insanlara da o yansır. Çünkü hani hep diyoruz bu arada birkaç söyleşide de belgesel sebebiyle hep şu laf geliyor aklıma. Hani tutan işlerin bütün ortak noktası yapılmış olmalarıdır. Hani aslında yapılmayan hiçbir iş bilinemez yani. O yüzden önemli olan üretmek, yapmak.
Fikir olarak kalmaması.
Evet, fikir olarak kalmaması.
Çok gelişimin önemli. De çok büyük bir şeyi başlangıcı
kötü
yani.
Kötü bir şey yapmaktan çok korkuyoruz hepimiz. Evet, doğru, korkuyoruz işte. O yüzden Dolu Kadeh isminin ön yargı yaratması biraz belki o korkuya karşı bir sigorta. Çok da beni sert yargılamasın dinleyen. İsimden yargılayıp gelsin, geçsin. Çok üstüme gelmesin.
Çünkü i̇şte yaratıcılık zaten o korkuyu bertaraf etmek değil de o korkuya rağmen devam edebilmek.
Evet, yani diğer türlüsü çünkü de bir de, yani bir delusion, hani bir yanılgı hali. Çünkü yani bir formülü olan bir şey değil. Hani eğer amacın şeyse, yani bir belli bir hedefin varsa tek bir nokta. Belki onu yaparsın da hani arabesk şöyle bir şarkı yapacağım, şu amacım da bu falan deyip net ya akustik bir şarkı yapacağım, akustik listeye girsin falanla tutmuyorum. Ama genel bir kariyerde bir plan olduğunda çok şey değil. Öyle formülleri olan bir alan yok, başarı formülü. Problemler ve çözüm formülleri var. Hani en tecrübelinin bildiği şeyler de bu çözüm formülleri. Yoksa şey değil. Yaptığım her şey çok iyi olur falan değil. Hani geçen de yine dedim, hani Max Martin mesela çok büyük yapımcı. Çok fazla hiti var. Niye? Çünkü çok fazla da hit olmayan çok fazla şarkısı var. Yani özetle çok işi var adamın. Hani ya da kadının, ya da genelde ortak nokta bu. Hani Picasso'nun 10 bin tablosu var. 14'ü çok ünlü. Çok kötü bir istatistik değil mi? Hani
İşte diğerlerini yapabilmeyi ve o kadar başarılı olmamasını kaldırabilmeyi öğrenmek gerekiyor. Evet, üretmeye yani devam etmek için. En zor şey de bu galiba.
Evet.
Üstüne koymak için yani bir şeyin üstü
sürekli
olması lazım.
Sürekli üretmek
yani
lazım.
Şeyin üstüne koyacaksın. Evet. O şey var mı orada?
Falan. Evet. Bizim için o çok kolay bir bakış açısı oldu. Özellikle bazen bir şey yetersiz geldiğinde de kendi kendimize şey diyebildik hep. Aa, bir dahakine daha iyisini yaparız kolayca. Çünkü bunda şu sıkıntı var, bariz. Bir dahakine yapmayız onu. Aa, ne kadar iyi gidiyorlar falan diye gözükür.
Arkadaşlar, kara kara düşünüyorum bu programı nasıl bitireceğim diye. Çünkü bitirmem gerekiyor. Ama benim sizinle 4 saat boyunca falan konuşabilecek kadar notum var. Bir gün keşke öyle bir program yapsak mesela.
Ufuzun bir
bütün albümlerinizden
gibi.
İşte en sevdiğimiz şarkıları
hiç
çalsak.
Hiç düşünmüyor musun
böyle
podcast gibi bir formatta da içerik üretmeyi?
Ama çok uzun olur ben podcast yaparsam. Kesin 8 saatlik podcastler falan yaparım.
Birkaç bölüme koyarsın belki.
Evet, bölüm bölüm bölüm böyle.
İkinci bölüm.
Tamam, evet. Bunu konuşalım. Sizin yapım şirketin.
Podcast, evet.
Podcast işine girerseniz böyle kimsenin dinlemeyeceği kadar uzun podcastler yapmak isterseniz eğer ben adayım. Aynen.
Güzel.
Arkadaşlar, böyle giderek genişleyerek aynı ekibinizle aynı dostluklarınızı devam ettirerek nice 10 yıllara diyorum.
Çok sağ olun.
Teşekkür ederiz.
Hiç 10 yıl gibi hissetmiyoruz biz de.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Tabii, evet yani. Çok garip. Bir yandan da kısa yani. 10 yıl.
Bir 10 yıl daha olacak mı? Devam edecek miyiz sence?
Bilmiyorum, konuşalım.
Ben eminim. Ben eminim. Benim hiç şüphem yok. Sizi ilk gördüğümden beri, ilk canlı izlediğim konserden beri hiç şüphem yok. Kadıköy'de kaset konserinde yaklaşık 50 kişilik bir mekanda 2017'de sizi canlı izleyip konser arasında, o zaman Bir Baba İndi dedim, Cihat'a telefon etmiştim. Burada bir şey oluyor diye. O da dedi ki haklı olarak, ne oluyor dedi. Dedim ki bilmiyorum ama çok acayip bir şey oluyor. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Söyleşi yapalım, konser yapalım falan, ne yapacaksak. Ve hepsini yaptık sonra. Ve umarım daha da yaparız önümüzdeki 10 yıllarda.
Evet.
Çok teşekkürler bu akşam burada olduğunuz için.
Biz teşekkür ederiz.
Açık Radyo'da 21. Radyo Şenliği kapsamında özel konuklarım Dolu Kadeh Ters Tut ikilisi Uğurhan Özay ve Oğulcan Ava'ydı. Konuşabildiğimiz kadar belgesellerini konuştuk. Daha fazla çok noktalar vardı konuşulabilecek ama işte vakit yetmiyor hiçbir zaman. Şenlik özel yayınlarımızın 24 Mart akşamına kadar devam edeceğini hatırlatmak isterim. O yüzden siz de desteklerinizle şenliğe katılmak için geç kalmış sayılmazsınız. Hem desteklerinizi bekliyoruz hem de şenlik özel yayınlarımızı takip etmenizi tavsiye ederim. Özellikle yarın akşam yine aynı saatte, saat 20'de Cümbüş Cemaati konuk edeceğiz. Tam kadro burada olacaklar. Hatta her sene olduğu gibi Açık Radyo dinleyicilerine özel olarak bir de canlı performans yapacaklar. Wow. O yüzden yarın akşam da başka program yapmayın. Bu saatlerde yine birlikte olalım. Önümüzdeki günlerde de çok sayıda konuğumuz olacak. Bu arada bu akşam da yine konuklarım Dolu Kadeh Ters Tut'un birlikte çok güzel bir şarkı yaptıkları Selin saat 22'de Ahtapot'un Bahçesi programında Cem Sorguç'un konuğu olacak. Bu akşam Cem'le programlarımız arasında bir devamlılık oldu. O yüzden Açık Radyo'dan ayrılmayın bence. Onu da mutlaka dinleyin. Biz de şimdilik sizlere Dolu Kadehi Ters Tut'un 2019 tarihli Karanlık albümünden bu akşam konuştuğumuz Dedim Olabilir belgeseline de içinde geçen bir sözle ismini veren Madem adlı parçasıyla veda ediyoruz. Ama bu haftalık tekrar buluşmak için de gelecek haftayı beklemeyeceğiz. Hafta boyunca Açık Radyo'da şenlik özel yayınlarında ara ara görüşmek üzere. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.